bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Fırsatlar Ülkesi'nde bir Kemal Abi. Nedim Şener. Güncel Yayıncılık Genişletilmiş 5. Basım Mart 2006. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 22 Temmuz 2007. Okuyan Levent Filyos. Vergi kaçakçılığı, evrakta sahtekarlık, hayali ihracat ve benzeri suç iddialarının bol sirkeli salatasını gazete sayfalarında ve siyasal yaşamında kaşıklayan Kemal Unakıtan, hakkında yaklaşık 400 sayfalık bir kitap piyasaya çıkmışken hiçbir şey olmamış gibi koltuğunda oturur mu? Ya bu 373 sayfalık kitap yalan ya Unakıtan'ın Maliye Bakanlığı dolan. İlhan Selçuk, Cumhuriyet. Okuyun, Kemal abimizi siz de tanıyın, hem de aile boyu. İsmi böyle olaylara karışan bir maliye bakanının geçmişini, örgütlenmeyi nasıl ve kimlerle yaptığını, kendini kurtarmak için meclise af yasalarını nasıl getirdiğini belgeleriyle görün. Bu kitap baştan sona her sayfasıyla bir ibret belgesi. Emin Çölaşan, Hürriyet. Bizim gazetenin, Milliyet'in yorulmak bilmez araştırmacı gazetecisi Nedim Şener'in son kitabı Fırsatlar Ülkesi'nde bir Kemal Abi, yalnız Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ı değil, aynı zamanda hayali ihracat ve naylon fatura oyunlarını anlatıyor Nedim. Her zamanki kuyumcu titizliğiyle. Hasan Cemal, Milliyet. Dünyanın her yanında böyle bir kitap, böyle bir araştırma yayınlandığında ortalık birbirine girer. Başbakan da hemen o kitabı okur, içeriğiyle ilgili sorular sorar. Sadece muhalefet değil, kendi partisindekiler de bu kitapta yer alanlara söz konusu kişinin açık ve ayrıntılı cevap vermesini ister. Oktay Gönensin, Vatan Kitap. Beşinci baskıya ön söz. Ben karşılığımı aldım. 2005 yılı Mayıs ayında piyasaya çıkan Fırsatlar Ülkesi'nde bir Kemal Abi kitabımın hazırlanması 2 yıllık bir süreci kapsıyordu. 3 Kasım 2002 tarihine kadar 1 milyar 700 milyon dolarlık hayali ihracat davası sanığı olan bir kişinin milletvekili ve ardından Maliye Bakanı olması dikkatle takip edilmesi gereken bir durumdu. Hele bir gazeteci açısından. Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimlerine giremeyeceğinin kesinleşmesi ardından, o güne kadar yapılan milletvekili listelerinde adı dahi geçmeyen Kemal Unakıtan'ın bir anda Erdoğan'ın yerine İstanbul 1. Bölge 1. Sıra adayı olarak seçime girmesi gerçekten ilginçti. Neden listede kaydırma yapılarak ikinci olan kişi birinci yapılmamıştı da dışarıdan Kemal Unakıtan listenin tepesine yerleştirilmişti? Madem Maliye Bakanı olacak kadar önemseniyordu, o zaman neden daha önce listenin bir yerlerinde adı yoktu? Tüm bunların bir cevabı olmalıydı. O da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal abi sözünde gizliydi. Kemal Unakıtan'ı abilik gibi önemli bir seviyeye yükselten şey neydi? Bir insanın hayali ihracat, naylon fatura düzenleme ve kullanma ile evrakta sahtekarlıktan yargılanıyor olması milletvekili olamayacağı anlamına gelmez. Ahlaki olmasa da hukuken buna engel yok. Türkiye gibi değerleri erozyona uğramış bir ülkede aynı kişinin, haklı olarak karşı görüşler olsa da, Maliye Bakanı yapılmasına itirazlar da cılız kalabilir. Ancak bakanlık koltuğuna oturur oturmaz elindeki yetkiyle kendisiyle aynı iddialarla yargılanan birçok insanı mahkemelerin elinden kurtaracak bir af yasası hazırlıyorsa artık dikkatle takip edilmesi gereken bir vaka haline gelmiş demektir. Öyle de oldu. O takibin sonunda Kemal Unakıtan'ın icraatları 3 yılı aşan AKP iktidarının olumlu icraatlarını da gölgeleyecek noktaya geldi. 2006 yılı başına gelindiğinde ise Türkiye gündemi artık bir Unakıtan meselesi ile uğraşır oldu. Buna muhalefet kadar iktidar partisi milletvekilleri de katıldı. Sonunda bugüne kadar gelindi. Buna karşın UNAKA'dan yaklaşık 3,5 yıllık bakanlık döneminde ortaya çıkan iddialar karşısında her zaman başbakanın himayesini gördü. 3 gen soru girişimini de bakanlık koltuğunu koruyarak atlatan Maliye Bakanı hakkında medyada yer alan haberlerin karşısında en sert tepkiyi de yine başbakan koydu. AKP iktidarını destekleyen köşe yazarlarının bile artık görevden alınması gerektiği yönünde görüş belirtirken Erdoğan şunları söyledi. Biz ne zaman nasıl adım atacağımızı biliriz. Medya bu konuda kendini fazla yormasın. Medyanın ileri gelenleri, köşe yazarları kendini yormasın. Attıkları birçok iftiranın yalan olduğu ortaya çıkıyor. Bunun bir şeylerin karşılığı olduğunun farkındayız. Bakın bunu da bu kadar ağır söylüyorum. Dava ve onur. Başbakan UNAKA'dan hakkında haber yapan medyayı ve gazetecileri bir karşılık almakla suçluyordu. Bence Türkiye'de eğer bir karşılık söz konusu olacaksa bu Maliye Bakanı'nı eleştirerek değil ancak överek elde edilebilir. Eleştirenlerin karşılığı ise ancak açılan davalardır. Fırsatlar Ülkesi'nde bir Kemal Abi kitabının yazarı olarak ben karşılığımı fazlasıyla aldığımı düşünüyorum. Elinizdeki bu kitap Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP tarafından iki kez Maliye Bakanı'nın adının karıştığı iddialara belge olarak siyasi iktidarın üyelerine karşı gösterilmiştir. Bu kitap yazarının adıyla TBMM tutanaklarına girmiştir. Halkın haber alma hakkını zamanında ve yeterince yerine getirmiştir. Okuyuculardan iktidar ve muhalefet partisi üyelerinden, saygıdeğer köşe yazarları ile gazete ve televizyonlardan, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal kurumlarında görevli, onurlu devlet adamlarından bir gazetecinin ancak şeref duyabileceği sözlerle en büyük karşılığı almıştır. Ön söz. Gazetecilik açısından görev, ahlaki ve vicdani sorumluluğumdu. Bu kitabı hazırlamak için ahlaki ve vicdani açıdan zorunluluğum, hukuki açıdan gerekçem vardı. Gazeteciydim ve topluma karşı soruşturmacı gazetecilik açısından görevimi yapmak zorundaydım. Ahlaki ve vicdani borcum Zahit Üsteğmen ve onun gibilereydi. Kitabı yazarken de hukuki dayanağım ortaya çıktı. İsterseniz önce vicdani borcum nereden kaynaklanıyor onu anlatayım. Daha sonra hukuki olarak dayanağımın ne olduğundan söz ederim. Açılan onlarca davada istenen yüz milyarlarca lira üstüne tehditler. Yetmedi mi? Artık bırak bu işleri, görmüyor musun? Etrafına bir bak. Yolsuzluğun yapılmadığı yer mi var? Ağırlaştırılan yasalarla bir de hapis cezası geliyor. Değer mi bu insanlar için diye uyarıyordu beni düşündüğünü bildiğim bir büyüğüm. Kısa bir süre önce mektubunu okuduğum Çanakkale şehidi Üsteğmen Zahit geldi aklıma. Onun için yazıyorum deyiverdim. Şöyle diyordu Zahit Üsteğmen eşine yazdığı satırlarda. Bugünlerde her zamankinden daha önemli muharebelere gireceğiz. Bilirsin her muharebeye giren ölmez. Fakat eğer ben ölürsem sakın gam yeme. Beni ve seni yaratan Allah bizi nasıl dünyada birbirimize nasip ettiyse, benden şehitlik rütbesini esirgemediği takdirde elbette ruhlarımızı da birbirine kavuşturur. Vatan yolunda şehit olursam bana ne mutlu. Ancak sana bir nasihatim var. Birincisi, benim için katiyen ağlama. İkincisi, eşyanın listesi ilişikte. Bunları sat, ele geçecek paradan mihri muaccel ve mihri müeccelini al, üst tarafı ile bana bir mevlid okut. Eğer bunlar sana borcumu ödemezse hakkını helal et ve ilk gece aramızda geçen sözü unutma. Dipnot, National Geographic Türkiye Dergisi, Nisan 2005. Çanakkale'de şehit olan yüz binler gibi o da arkasında eşine mal mülk bırakmamıştı. İmam nikahı kılıyorken eşine vaat ettiği parayı cepheye götürdüğü eşyalarının satışından elde edilecek gelirle karşılayacaktı. Bu eşyaların parasının kendi mevlidine yetmeyeceğini de ihtimal olarak dile getirmişti ve eşinden hakkını helal etmesini istiyordu. Beni uyaran büyüğüme cevap olarak ağzımdan şu sözler çıktı. Evet, belki yaşayanlar bu mücadeleyi hak etmiyordur ama şehitler hak ediyor. Bugün bağımsız ve özgür yaşayan bir halk olarak varlığımızı yalnız Zahit Üsteğmen'e değil, tüm şehitlere borçluyduk. Ve gazeteci sorumluluğu bu ülkenin bağımsızlığı için savaşanların haklarını bize helal etmesi için ülkeyi kemiren ve halkı günden güne yoksullaştıran yolsuzlukla mücadeleyi zorunlu kılıyordu. Hayali ihracat iş adamı, bürokrat ve siyasetçi işbirliğiyle katmerli bir biçimde tam bir soygun yöntemi olarak 25 yıldır kullanılıyor. Bu kitapta anlatılan hayali ihracat organizasyonunu ASKOR, tezgahlayanlar ise Orhan Aslıtürk ile Muhammed Ciğer adlı kişilerdi. Söz konusu kişiler 1995 ile 1998 yılları arasında toplam 180 şirket adına hayali ihracat gerçekleştirdiler. Bu şirketler devlet ve özel sektör bankalarından aldıkları düşük faizli ihracat kredisi karşılığı ihracat kapatma işlemlerini yaptılar. Ayrıca devletin ihracata verdiği değişik teşviklerden de yararlandılar. Ve bu şirketler adına hayali ihracat yapan Orhan Aslıtürk ile Muhammed Ciğer, maliyenin kasasından 256 milyon doların önemli bir kısmını haksız KDV iadesi olarak ceplerine attılar. Bazı şirketler ise KDV iadesini kendileri aldılar. İşte Maliye Bakanı Kemal Unakı'dan da adına hayali ihracat gerçekleştirilen bu şirketlerden Albaraka Türk adlı özel finans kurumunun birinci dereceden imza yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi olması nedeniyle tam bu tartışmaların ortasına düştü. Kemal Unakı'dan Maliye Bakanı olmasaydı açılan davalarda yargılanan sıradan bir sanık olarak kalacaktı. Ama maliye gibi bir teşkilatın başına gelmesi ve ardından çıkardığı vergi affı veya barışı yasasıyla yönetim kurulu üyesi olduğu şirket gibi yüzlerce şirketi kurtarması çok yoğun tartışmalara neden oldu. Kimsenin Maliye Bakanı'nın kişiliği ve ismi üzerinde itirazı yoktu. Ancak kitabın içerisinde de görüleceği gibi basının önemli kalemleri ve siyasetçiler için temel soru şuydu. Vergi kaçakçılığından yargılanan birisi Maliye Bakanı olur mu? Önce Maliye Bakanlığı hesap uzmanlarının düzenlediği raporlarda vergi kaçakçılığı iddialarıyla, son olarak da gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlarda adının hayali ihracata bağlı olarak teşekkül halinde kaçakçılık ve evrakta sahtekarlık iddialarıyla anılması tartışmanın sıcaklığını korumasına neden oldu. İşte bu kitabın Kemal abi olması da tüm bu gelişmelerin üst üste gelmesinin bir sonucudur. Konu oldukça karmaşık ve derindir. Karşılıklı suçlamalar sürmektedir ama 256 milyon doları çalınan bir halk gerçeği tüm boyutlarıyla öğrenememektedir. İşte soruşturmacı gazetecilik gereği gerçeğin halka aktarılması adına Kemal Unakıtan'ın da adının geçtiği bu hayali ihracat olayını elimiz yettiğince anlatalım istedik. Ayrıca Kemal Unakı'dan çok renkli kişiliği de her zaman kamuoyunun odağı olmuştur. Maliye Bakanı olduktan sonra salt naylon fatura değil, çıkarılan ve kendisinin de imzası olan yasalar nedeniyle de tartışmaların odağındadır Unakı'dan. Örneğin hükümetin 20 milyar dolar gelir beklediği orman vasfını kaybetmiş arazilerin satışı tartışmalarında 50 dönümlük arazisi olduğu ortaya çıkmıştı. Bakanın altında imzası olan yasalar yanında oğlunun sahibi olduğu tavukçuluk şirketinin 4000 ton mısır ithal etmesinden kısa bir süre sonra vergilerin yükseltilmesi de şüphe ve tartışmalara neden olmuştu. Oğlunun vergi durumu ile ilgili olarak TBMM çatısı altında sorulan sorulara da vergi mahremiyeti gerekçesiyle yanıt vermeyen Unakı'dan siyasi etik duyarlılığına sahip kesimlerde şeffaflık konusunda kaygıya neden olmuştur. Hele hele Unakıtan'a abi diye hitap eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1995 yılından beri ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerini satarak bu konuda önemli bir mesaj verdiği dönemde bunların yaşanması kamuoyunda kaygıları arttırmıştır. İşte elinizdeki çalışmada suçlamada bulunmadan kamu kurum ve kuruluşlarının tespitlerine ve Kemal Unakıtan'ın da her konuda yaptığı açıklamalara yer vererek büyük ağırlığı hayali ihracat ve vergi kaçakçılığı iddialarının oluşturduğu tartışmayı halkın gerçekleri öğrenmesi adına kitaplaştırdık. İşte hukuki dayanağın bu noktada ortaya çıktı. 2003 yılının ilk aylarında hükümet vergi barışı veya affı diye bilinen yasayı çıkardı. Bu yasayla devlet önemli bir vergi alacağından vazgeçiyor, %20'den 50'ye kadar varan oranda ödeme yapılması halinde geçmişe dönük dosyaları rafa kaldırıyordu. Bu rakamın 180 bin dolar olduğu belirtilirken asıl önemlisi yıllardır Türkiye'nin kanını emen hayali ihracatçılara da af getirmesiydi. Tam bu aşamada Milliyet gazetesinde bakan kendisini affediyor başlığıyla bir haber yayımlandı. Habere göre af yasasının altında imzası bulunan Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın da hayali ihracata bağlı olarak naylon fatura kullanma ve düzenleme iddiasıyla yargılanıyordu. Ve bu af kendisiyle birlikte hayali ihracata adı karışan birçok ünlü iş adamını yargıdan kurtaracaktı. Maliye Bakanı bunun üzerine haberleri yazdığım için hakkımda 2003 yılında 30 milyar liralık tazminat davası açtı. Ve bu davaya ilişkin gerekçeli karar 24 Mart 2005 tarihinde çıktı. Yeni yasal düzenlemelerle her gün zorlaştırılmaya çalışılan soruşturmacı gazetecilik açısından önemli olan karar, umutsuzluğa karşı umut olma özelliği taşıyor. İşte aşağıda okuyacağınız bu mahkeme kararı da bu kitabı hazırlamak için hukuki dayanağım oldu. TC İstanbul 6. Asli Hukuk Hakimliği, Esas No 2003 Taksim 78, Karar No 2005 Taksim 114. Davacı Kemal Unakı'dan, Maliye Bakanı. Davalı Nedim Şener, gazeteci. İddia: Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın imzasını taşıyan vergi barışı veya affı yasası ile kendisi gibi naylon fatura kullanmak ve düzenlemek nedeniyle vergi kaçakçılığı iddiasıyla yargılananların haklarında açılmış davalardan kurtulacağına ilişkin haberlerle bakanın kişilik haklarını yayın yoluyla ihlal ettiği gerekçesiyle 30 milyar TL tazminat talep edilmiştir. Gerekçeli karar: Haberlerde yer alan olgu ve olaylar haberin beliriş anındaki olgu ve olaylara uygun bir şekilde kamuoyuna aktarılmıştır. Bütün bu olgular ile kamuoyu adına yapılan eleştirilerin, Vergi Barışı Kanunu isimli 4811 sayılı yasanın getirmiş olduğu düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda tamamen haklılık kazandığı anlaşılmıştır. Davacının bakan olması nedeniyle davacı aleyhine, yani Kemal Unakı'dan, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne açılan dava sonunda verilen karar, zaman aşımıyla hakkındaki dava düşmesi, davacının başında olduğu Maliye Bakanlığı bünyesindeki Muhakemat Müdürlüğü'nün temyizden vazgeçme talimatı üzerine hazine vekilince temyiz edilmeksizin kesinleşmiştir. Davalılardan Nedim Şener tarafından dosyaya delil olarak sunulan ve tarafımıza okunarak değerlendirilen Naylon Holding adlı kitabın içeriğinden anlaşılacağı üzere bu davalı, yani Nedim Şener, vergi yolsuzlukları, vergi kaçakçılığı üzerine araştırmalar yapmış, bu konuda kitap yayımlamış, konusunda uzman, bilgili bir kişi olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak davacının Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin Maliye Bakanı olması haberin aktarılmasında ve yayımlanmasında davaya konu olan olayda kamu yararının her zaman kabulünü gerektirmiştir. Basında yer alan haber, yazı, yorum ve eleştiriler kişilik haklarına saldırı oluştursa bile gerçek ve güncelse, açıklanmasında kamu yararı varsa ve anlatımda özle biçim dengesini taşıyorsa hukuka uygun kabul edilebileceğinden dolayı koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmesi gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. 24 Mart 2005 Hakim 27.557 1. Bölüm Kemal abi, devlet adamına öğütler. Özellikle devlet hazinesinin defterdarı olan kimse emanet vekarını üzerinde toplamış, doğruluk prensiplerini gözetip hazine gelirini arttıran, her işin adamı vardır denilmeye yakışır, tedbirli, kalem işlerinde bilgili, ağırbaşlı, tecrübeli, doğru, dindar olup, devlet malının toplanmasında ve tahsilinde tam yeterli bir kimse olmak gerektir. Ehliyetsiz olup o yüksek rütbeye layık değil iken bazı yakınlarının rica ve kayırması ile veyahut kendisine bağlılık ve yakınlığı olmak hasebiyle tayyip yapmayalar. Defterdar olan kimse yolsuzluk çukurunun hıyanetine düşmüş, kendi çıkarları için devlet düzeninin yıkılmasına ve tehlikeye düşmesine sebep olan hazine hizmetlerinin devlet gelirini sıkı tutmada bağlılık ve kötülük nedir, nice ele alınmayacak tezkireler, yani devletten alınan izinler ile hazineden akçe almakta sair hallerde hareketlerine veçiledir, hile ve düzenbazlıkları nedir bilip anlamaya muhtaçtır. Halkın çoğu ve özellikle devlet büyüklerinden bazıları hazine durumuna ve devlet malına zararlı işler teklifini her zaman yaparlar. Güvenilen ve doğru olan defterdar onlara müsaade etmez. Dipnot: Devlet adamına öğütler, defterdar Sarı Mehmet Paşa, sadeleştiren Hüseyin Ragıp Uğural, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, 710, 1987 İstanbul. Bundan 290 yıl önce bugünkü Maliye Bakanı Kemal Unakıtan gibi bir bakkalın oğlu olan Osmanlı İmparatorluğu defterdarlarından, o zamanki Maliye Bakanı, Bakkalzade Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın Devlet Adamına Öğütler adlı kitabında yer alan tavsiyelerin neredeyse tamamı günümüzde de geçerliliğini koruyor. Çünkü Osmanlı'dan günümüze miras kalan şeylerden birisi de halkın malına ve devletin hazinesine göz dikenlerin sayısındaki istikrardır. O nedenle 1650'lerin sonunda doğan ve 1717 yılında 50 yıl hizmet ettiği devletin emriyle başı kesilen Defterdar Sarı Mehmet Paşa'nın önerileri de 290 yıl öncesinden günümüze haklılığını korumaktadır. Kitabında defterdarlar yanında sadrazamların da neler yapması, rüşvet ve yolsuzluğa karşı ne gibi önlemler alınması gerektiğini de anlatan eserin ruhunu Sarı Mehmet Paşa'nın şu sözleri vermektedir: Memleketteki bütün servetin ve kuvvetin kaynağı olan tebaaya zulmedilmesine mani olacak her türlü gayretin gösterilmesi, vergi veren halkın korunup gözetilmesi. Elbette Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da halkın tek kuruşunun kaybolmaması için uğraş vermiş maliye bakanları vardır. Ancak biz kendimize 290 yıl öncesinden bir mihenk taşı belirledik ve sözlerine yukarıda yer verdik. Buradan yola çıkarak devletin en önemli bakanlıkları arasında yer alan ve herkesin yaşamını yakından ilgilendiren bir bakanlığın kim ve hangi anlayışla yönetildiğinin ön yargısız ortaya konması gerekiyor. Kemal Unakı'dan tüccar siyaset zihniyetine sahip, zeki, çalışkan ve toplumsal sorumluluğu yüksek birisi mi? Yoksa mahkeme iddianamelerinde geçtiği haliyle naylon fatura kullanma ve düzenleme ile ilgili olarak vergi kaçakçılığı davalarının sanığı mı? Ya da Maliye Bakanı hesap uzmanlarının ve gümrük müfettişlerinin hazırladığı raporlarda da belirtildiği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmadan önce, Albaraka Türk adlı özel finans kurumu yöneticiliği yaptığı dönemle ilgili olarak, hayali ihracat konusunda vergi kaçakçılığı, teşekkül halinde kaçakçılık ile evrakta sahtekarlık suçlarının faili mi? Bakana bu konuda yöneltilen eleştiriler ne kadar haklı? Tüm bunlara karar vermesi gereken kamuoyu vicdanıdır. O nedenle bilgi ve belgelerin zamana tanıklık eden gazete yazılarıyla birlikte tarafsız bir biçimde bir araya getirilmesi gerekir. Bu haliyle kalırsa bakanın adının geçtiği hayali ihracat olayı Türkiye gündemini uzun bir süre daha meşgul edecek. Bu nedenle hem Maliye Bakanı'nın kim olduğu hem de hayali ihracat olayı nedir tam olarak ortaya konması gerekiyor. Kim bu Kemal Unakı'dan? Evet, kimdir Kemal Unakı'dan? Ünlü İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times'ın 23 Mayıs 2003 tarihli sayısında yazıldığı gibi, kısa boylu, enerjikliği ve pragmatik yapısıyla bir zamanlar tanıştığı reformist lider Turgut Özal'a mı benziyor, yoksa iş bitirici bir bakan mı? Her söylediği gazetelere başlık olan, katıldığı toplantılarda akademik açıklamalar yapanların aksine esprili açıklamalarıyla herkesi güldürmeyi başaran ve 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra Maliye Bakanı koltuğuna oturan Kemal Unakıtan'ın kimliğini ortaya koymak için ilk başvuru kaynağı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin TBMM internet sitesine yer alan resmi bilgilere bakalım. Domurcalı 1946, Mustafa Hidayet, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İngilizce Ekonomist Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanı, SEKA Genel Müdür Muavini ve Genel Müdürü, Family Finans Yönetim Kurulu Üyesi, evli, 3 çocuk babası. Bu resmi bilgilerin bir adım ötesine geçip basında çıkan haberlere bir göz atalım. Gazete haberlerinde Kemal Unakı'dan şöyle tanıtılıyor. Kemal Unakı'dan 1946 yılında Edirne'de doğdu. İlk orta ve lise tahsilini Edirne'de tamamlayan Unakı'dan Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak göreve başlayan Unakı'dan 1. MC yani Milliyetçi Cephe Hükümeti döneminde SEKA Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Daha sonra özel sektöre geçen Unakı'dan çeşitli şirketlerde genel müdürlük ve yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Albaraka Türk'te yönetim kurulu üyeliği de yapan Unakı'dan Family Finans Yönetim Kurulu üyesi. Mali müşavir olan Kemal Unakı'dan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YSK tarafından milletvekili olamayacağının bildirilmesi üzerine İstanbul 1. Bölge 1. Sıradan Erdoğan'ın yerine aday yapılmıştı. İşte Türkiye'nin gündemine aniden giren Kemal Unakı'dan vakasını önemli kılan da siyasi yasağından dolayı seçimlere giremeyen Tayyip Erdoğan'ın yerine aday listesine sokulmasıydı. Peki Unakı'dan neden listenin en başında yer almıştı? Bu merak Unakı'dan'ın seçimlerden sonra Maliye Bakanlığı koltuğuna oturtulmasıyla daha da arttı.